Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızdan kıymetli cevaplarını alıyoruz ve bu cevapları da sizlerle buluşturmuş oluyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
hoş
getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam, Allah nasip ederse haftaya bugün inşallah Ramazan-ı Şerif'in birinci gününü idrak etmeye başlayacağız.
Evet, inşallah.
Bu vesileyle tabii önümüzdeki hafta da Ramazan-ı Şerif ayı ile alakalı, oruç ibadeti ile alakalı, diğer ibadetlerimizle alakalı soruları sizlere soracağız. Ama bu hafta Ramazan-ı Şerif ayı deyince aklımıza ilk gelen bir ibadet. Genelde kültürümüzde zekat ibadetini milletimiz Ramazan ayına denk getirmeye çalışır ve Ramazan ayında bu ibadeti yapmaya çalışır. Bugün de Ramazan ayı başlamadan zekat ibadetiyle alakalı sorular soralım istiyorum sizlere. Tabii bundan yaklaşık bir ay önce de Kahramanmaraş merkezi bir deprem meydana geldi ve bu depremde birçok vatandaşımızın orada zor durum yaşadığını biliyoruz ve oradaki kardeşlerimize de belki bu vesileyle zekatların ulaştırılabilmesi hususunda da sorularımızı sizlere ulaştırmış olacağız hocam. İlk sorumuz şöyle: zekat kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Sen de söylediğin gibi gerçekten Ramazan ayı bir ibadet ayı. Tabi Ramazan'da mecburen yapmamız gereken ibadet oruç. Hı hı. Ve bunun yanı sıra nafile olarak kıldığımız teravih namazı. Ve bir de insanımız tabi Ramazan oruç ayı olduğu için, mübarek bir ay olduğu için bu ayda yapılan ibadetler daha çok karşılık bulur Cenab-ı Hak tarafından. Hı hı. Bu düşünceyle zekatlar da genelde bu ayda veriliyor.
Evet.
Ve tabi zekat senesini hesaplamada da bu kolaylık oluyor.
Evet.
Yani her sene Ramazan'ın birini esas aldığı zaman önümüzdeki sene yine Ramazan'ın biri, ondan sonraki sene yine Ramazan'ın biri.
Tarihler karışmamış oluyor.
İşte bir de böyle kolaylık yolu var. Şimdi zekat İslam'ın emrettiği en önemli ibadetlerden birisi. Yani Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle İslam'ın üzerine bina edildiği 5 esastan birisi zekat vermek. Yani kelime-i şehadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Şimdi zekat Cenab-ı Hakk'ın verdiği mal nimetine karşılık Allah'ın emrettiği istikamette o malın bir kısmını vermektir.
Evet.
Yani bir kimseye zekatın farz olması için öncelikli olarak o kişinin zekat vermeye ehil olması lazımdır. Ha, belki ona geçmeden sen sormadın ama zekatın önemiyle ilgili birkaç şey söyleyeyim.
Buyurun hocam. Evet.
Şimdi zekat dedik, demin de söyledim. İslam'ın 5 temel esasından birisidir. Fevkalade önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde zekatla namaz yan yana zikredilir. Bu infak kelimesiyle ifade edilebilir. Zaman zaman sadaka kelimesiyle ifade edilebilir. Zaman zaman da zekat. Şimdi fevkalade önemlidir. Ve zekat vermeyenlerle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de çok ağır cezaların olacağı haber verilir. Mesela bir ayet-i kerimede ben mealen söyleyeyim. Diyor ki o biriktirdiğiniz zekatını vermediğiniz mallarınız var ya, işte onlar yarın mahşerde, ahirette ağaç ateşte kızartılacak ve o göksünüze, yanınıza, sırtınıza basılacak.
Allah Allah.
Ve denilecek ki işte bu sizin biriktirdiğinizdir, bu kenzinizdir denilecek. Yani bu kadar ağır bir ceza öngörülmüş, o ifade ediliyor. Tabii o şu aklına gelmesin kimse. Ben zekatımı efendim seccadeden vereceğim, halıdan vereceğim, kilimden vereceğim. O nasıl kızartılacak? Tabii bunun bir karşılığı var, altın, gümüş. Belki de o hale getirilip o şekilde kızartılacaktır. Bir de hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi, zekat verilmeyen mal diyor, iri kuru üzüm gibi gözleri olan bir yılana döndürülecek, ejderhaya döndürülecek. Ve o zekat vermeyen kişinin o mal sahibinin dudaklarından yapışacak ve emecek. Ve diyecek ki ben senin malınım. Yani zekat ne yapıyor? Malı temizliyor.
Evet.
Zekat kulun Allah'a karşı görevini yerine getirmiş oluyor zekat verildiği zaman. Zekat bereket getiriyor. Zekat insanı öbür dünyada uğrayacağı ağır cezalardan koruyor.
Evet.
Şimdi genel anlamda infak fevkalade önemli. Bir de şunu söyleyeyim. Hazreti Ebu Bekir peygamberimiz vefat ettikten sonra kabilelerden birisi zekat vermek istemediler. Dediler ki zekat peygamberin hakkıydı. Biz onun sağlığında veriyorduk. Ama o vefat etti. Artık şimdi biz zekat vermeyiz. Oruç tutarız, namaz kılarız. İmanın şartlarını kabul ederiz ama zekat vermeyiz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir onlara üzerine asker gönderdi. Hazreti Ömer dedi ki sen ne yapıyorsun? Namaz kılan, oruç tutan bir insanların üzerine asker mi gönderiyorsun? Onlarla savaşa mı gireceksin? Hazreti Ebu Bekir gayet ki mülayim bir insan ama İslam'ı çok iyi kavramış bir insan. Peygamberimizin en sadık dostu. Diyor ki peygambere verdikleri bir keçiyi daha vermedikçe namazla zekatın arasını ayıranlarla ben savaşırım.
Az önce birçok ayeti kerimede zekat veremez yan yana geçiyor dediğiniz.
Ben mesela onu söylüyorum.
Evet.
Şimdi Müslümanın maddi olarak görevleri yani maddi açıdan ibadetleri en başta zekat gelir. Sonra zorunlu olan sadaka gelir. Bazı durumlarda fidye vardır. Ki o yeri geldikçe anlatılacaktır. Bazen kefaret malla ödenir.
Yemin kefareti.
Yemin kefareti olsun, oruç kefareti olsun, malla ödenir. Bir de bunların dışında farz, vacip olmayan, nafile olarak verilen ve insanın, Müslümanın tabir caizse gelirine gelir katan bir de sadaka, tasadduk var. Bunların hepsi fevkalade önemli ama birinci derecede de zekat. Zekat bir ibadet, farz bir ibadet. Bir ibadetin bir kimseye farz olabilmesi için onun ergen ve akil olması lazım. Biz buna eski dilde nedir? Biz akil ve baliğ. Bu bütün ibadetlerde böyledir. Yani aklı yerinde olacak bir. İki, ergenlik çağına gelmiş olacak. Peki ergenlik çağı ne demek? Bu iki türlü biyolojik olabilir. Yaşa bağlı olarak olabilir. Mesela erkek çocuklar genelde 12 yaşından itibaren ergen olmaya başlarlar ama her çocuk 12 yaşında ergen olmaz. 13 yaşında da olmayabilir. Kız çocukları 9 yaşında ergen olmaya başlar ama her kız çocuğu 9 yaşında olmaz. 10'da olur, 11'de olur, 12'de olur. Bazen bu ergenlik biyolojik olarak gecikir. Gecikmesi halinde ne zaman ergen sayılır bu insanlar? Efendim, İmam-ı Azam diyor ki erkekler 18, kızlar 17. Ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed 15 yaş diyor. 15 yaşa geldi. Eğer kendisinden fiziki olarak ergenlik alameti görünmüyorsa çocuklarda o ergen sayılır.
Evet.
Ha, şimdi yani ergen bugün bizim eski ifadeyle baliğin karşılığı. Akıl ve baliğ olacak.
Evet.
Ha, bunlara ilaveten mesela namazda olmayan bir şart daha var. O da zengin olacak. Peki kimdir zengin? İnsanların zorunlu ihtiyaçları vardır. Bu zorunlu ihtiyaçlara sahip olan kişi zengin sayılmaz. Tabii zenginlik deyince bizim piyasada bugün anladığımız holding sahipleri, şirket sahipleri falan akla gelmemeli. Yani zekat açısından zengin olanlar, daha mütevazi varlığa sahip olanlar da zekat açısından zengin olabiliyorlar, oluyorlar.
Evet.
Şimdi zengin kimdir? Kendisinin ve aile efradının zorunlu ihtiyaçları, zorunlu ihtiyaçları için gerekli olan mal, para. Bunlara havaici asliye diyoruz. Asli. Bu. Ve bir de borcu varsa başkalarına karşı, o borcu da çıktıktan sonra geriye kalan mal varlığı, ama hangi mal varlığı? Belirli mallar. Değerler toplamı 80.18 gram altına erişiyor ve üzerinden de bir sene geçiyorsa o kimseye zekat farz olmuştur. Örnek verelim. Şimdi mesela bir kimsenin 200 bin liralık imkanı var. Zekata tabi malı var. Ama bunun 80 bin lirasını bir yıl boyunca gelirine göre kendisi ve aile efradının zorunlu ihtiyaçları. Nedir o? Yemesi, içmesi, giyinmesi, barınması, ısınması, tedavisi, bu masrafları çıkacak. Artı 20 bin lira da borcu var diyelim, o da çıkacak. Geriye ne kaldı? 100 bin. 100 bin lira 80.18 gram altından fazla ise değer olarak, o 100 bin liranın üzerinden bir sene geçtiği zaman onun zekatını vermesi gerekir, %2,5 olarak.
Evet.
Peki hangi tür mallar zekata tabidir? Bu da önemli, çünkü benim köyde 10 dönüm tarlam var. Ben onun zekatını verecek miyim? Veya bir arabam var, zekatını verecek miyim?
Hı hı.
Oturduğum evimden ayrı bir dairem daha var, onun için zekat verecek miyim? Tabi bunlar insanların aklına gelebiliyor. Şimdi hangi tür mallara zekat gerekiyor? Bir, para.
Evet.
Eskiden para deyince altın ve gümüş akla geliyordu daha çok.
Hı hı.
Ama bugün para deyince banknot dediğimiz kağıt paralar akla geliyor.
Evet.
Dolayısıyla o bir varlıktır, zenginlik alametidir. Para, altın, gümüş,
hı hı,
ticaret malı. Bu dört kalem beraber şey yapılır, hesaba katılır. Yani adamın parası var, biraz altını var, ticaret malı var. Toplam ne kadar? Bunların hepsi şu. Ha, o hesabı açtıysa zekat gerekir.
Evet.
Üçü birbirine eklenir.
Hı hı.
Ha, ikinci, diğeri hayvanlar. Hangi hayvanlar? Bizim eti yenen hayvanlar dediğimiz hayvanlar. Yani koyun, keçi.
Hı hı.
Bunun ikisi aynı cins sayılır. Sığır. Yani o manda ve diğer sığırlar aynı cins sayılır. Hı hı. Bir de deve. Bu hayvanlardan dolayı da zekat gerekir ve bunların nisabı farklıdır.
Evet.
Yani o para
koyunda 40'ta bir.
Koyunda 40, işte deve sığırda 30 tane var. Devede 5 olunca bir koyun falan, onlar detayları var.
Hı-hı.
Yani o 80.18 gram altına göre hesaplanmaz o.
Evet. Hayvanlarda farklı.
Hayvanlarda farklı. Hı-hı. Bir de toprak mahsulleri. Yani topraktan çıkan ürünlerin,
hı hı,
tabi belirli masraflar çıktıktan sonra kalan kısmından verilen zekat var. Buna öşür tabir edilir daha çok. Bunlar zekata tabidir.
Topraktan çıkan malın bir yıl beklemesi gerekiyor mu?
Gerekmez. Hasat edildiği gün fakirin hakkını ver diyorum.
Evet.
Yani bu,
yani depoma koyayım, bir yıl sonra veririm gibi bir şey yok bunda.
Sonra da verebilir ama beklemesi şart değil. O topraktan o ürünü aldığı zaman artık o
zekata tabidir.
Tabidir.
Ama diğer mallarda bir yıl geçmesi gerekiyor.
Bir yıl geçmesi farz olması için gerekir. Ama bir yıl geçmeden de zekatını verebilir. Nisaba ulaşmış.
Eyvallah. Hocam, şimdi programımızın başında hatırlattık. Bir kez daha hem hatırlatmış olalım hem de konuyla alakalı bir soru sormuş olayım. Kahramanmaraş merkezli depremler meydana geldi ve bu depremlerde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet, yaralılara acı şifalar. Bir de geride kalan depremzede kardeşlerimiz var. Dolayısıyla bu depremzede kardeşlerimiz şu anda gerek devletimizin, gerek STK'ların oradaki kurmuş olduğu konteyner şehirlerde veya çeşitli vesilelerle, çeşitli şekillerde orada hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Konuyla alakalı olan sorum şu: buradaki depremzede kardeşlerimize zekat düşer mi? Biz bu yıl zekatımızı depremzede kardeşlerimize verebilir miyiz? Bir de bunu verirken bizzat kendimiz mi vermeliyiz veya STK'lar, vakıflar, dernekler üzerinden de verebilir miyiz?
Şimdi bu tabi zekatın geçerli olması için gerekli olan şartlar var. Yani zekatın farz olması için gerekli olan şartlar olduğu gibi.
Evet.
Sıhhati için, yani verdiğimiz zaman o zekat sayılır mı sayılmaz mı, zekat olarak geçerli mi geçerli değil mi, onun içinde şartlar var. Bunun en önemli iki tane şartı var.
Evet.
Bir, niyet.
Hı-hı.
İki, temlik. Niyet ne demek? Kişi zekat verirken veya bir malını bunu zekat olarak vereyim diye ayırırken niyet, hı-hı, edecek, zekata niyet edecek. Ya da kendisi bizatihi veremiyor, bir vekil yoluyla verdiriyorsa, vekiline diyecek ki benim şu malımı zekat olarak ver.
Hı hı.
Ve o vekil de zekatın verileceği yerlere zekat niyetiyle verecek. Bu birinci şart. Ki bütün ibadetlerde niyet şart, biliyorsunuz.
Evet.
Ha, ikincisi temlik. Temlik ne demek? İnsanın kendine ait bir malı bir başkasının mülkiyetine geçirmesi demek. Bir malı bir başkasının mülkiyetine geçirmenin çeşitli yolları var. satarsın. Hı hı. Hibe edersin. Sadaka olarak verirsin. Zekat olarak verirsin. Vasiyet yoluyla verirsin. Hep başkasının mülkiyetine, hı hı, geçirme. Peki nasıl oluyor mülkiyete geçirme? Ben zekat niyetiyle bir malı bir karşıdaki kişiye verdiğim zaman o mal onun mülkü olacak ve o malda dilediği gibi tasarrufta bulunacak.
Evet.
Bu yüzden binalara, bina ihtiyaçlarına veya diğer çeşme gibi, köprü gibi yerlere zekat verilmez diyoruz. Hmm. Niye? Orada kime veriyorsun ve onunla ne yapıyor? Bir defa Kur'an-ı Kerim'de zekat verilecek yerler sayılmış 8 sınıf. Ve bu 8 sınıfın temel omurgası fakir, fukara, ihtiyaçlı. Ki günümüzde zaten genelde bu ikisi, yani fakir, ikisi diyorum, Kur'an-ı Kerim'de bu fakir ve miskin ifadeleri kullanılır. Bunlardan birisi hiçbir şey olmayan, miskin, hiçbir şey olmayana miskin deniyor. Hı hı. Fakir ise az çok bir şey var da hesaptan az, ona da fakir deniyor.
Evet.
Ha, bunlara vereceksin ve onlar o yani kendilerine verilen malı istedikleri gibi tasarruf edecekler. Yerler, içerler, satarlar, başka borç verirler, borç öderler vesaire. Hiç karışamayız biz ona. Hı hı. Ha, şimdi bu iki temel zorluluk kimlere zekat verilebilir, nereler verilebilir sorusuna cevap teşkil ediyor bakın.
Evet.
Yani biz zekatımızı zekat almaya müstahak olan, ki o da fakirdir. O fakirliğin ölçüsü de zengin olmayan, deminki tarif ettiğim anlamda zengin olmayan kişidir.
Evet.
Bizatihi ona verilecek. Eline geçecek o. Veyahut da bir aracı vasıtasıyla fakire verilecek. Yani ya ben gidip doğrudan oradaki veya bir başka yerdeki fakir, ihtiyaçlı kardeşimize bizatihi zekatı vereceğim. Ya böyle olacak. Veya bir kurum aracılığıyla vereceğim. Bugün STK'lar o aracılık vazifesini yapıyorlar bazıları. Hı hı. Ha, şimdi ben STK'lar vasıtasıyla eğer zekatımı göndereceksem STK'ların şunu yapması lazım. Bir, zekat olarak verilenle diğer bağışları ayıracaklar. Yani ayrı şeyde toplayacaklar, hesaplarda toplayacaklar, bir. İki, zekat hesabında toplanan paraları doğrudan fakire verecekler. Ya nakit olarak veya aynı olarak verecek. Para da verebilir, elbise de verebilir, ekmek de verebilir. Ama verecek. Eğer o STK orada çadır kuruyorsa, konteyner yapıyorsa oralara harcamayacak.
Hmm.
Ama şu olabilir. Çadırı alır. Eğer mesela çadır kuruyor değil mi? Çadırı fakire verirse ve o çadır o fakirin mülkü olursa.
Hmm.
Yani onu geçici olarak değil, barınması için değil, mülkiyetine verirse olabilir.
Hı hı.
Ama böyle olduğunu zannetmiyorum.
Yok.
Evet. Yani genelde bu insanlarımız inşallah en kısa zamanda normal evlerine taşınırlar ve o çadırlardan kurtulurlar. Allah kolaylık versin. Ha, şimdi bu şekilde olursa, nerede olursa olsun oradaki vatandaşlarımıza da başka yerdekilere de zekat verilebilir. Ama şunu hatırlatayım ben. Müslümanın yardımı sadece zekat değildir.
Hmm.
Evet. Onun dışında tasadduk, sadaka verme vardır, yardımcı olma vardır. Bugün bu deprem bölgesinde zarar gören insanlarımıza yardım için bakıyorsunuz gayrimüslimler yardım ediyor. Falan futbolcu şu kadar yardım etti diyor gayrimüslim. Yani hesap çıkıyor.
Hı hı.
Filan devlet bu kadar yardım etti. Onlar zekat mı veriyorlar bunu? Yok, yardım ediyor. O yardım ediyorsa bir Müslüman niye sadece zekata sıkışıp kalıyor ki burada?
Evet.
Ha, yani varlığı varsa zekatını ayrı versin. Onun dışında diğer yardımını da ayrı yapsın. Yani zekat verirken şunlara dikkat edelim demek, onları yardımsız bırakalım demek anlamına gelmiyor kesinlikle. Yani onlar açsa biz doyuracağız, mecburuz. Evet. Onlar çıplaksa onları giydireceğiz, doğru, mecburuz. Onlara barınma yeri temin etmeye mecburuz. İnsan olarak, Müslüman olarak mecburuz. Ha, deminki söylediğim şartlarla uyuluyorsa, yani o STK olsun, efendim senin paranı alıyor, zekat olarak ayrı bir hesapta biriktiriyor ve gidip onu fakirlere veriyorsa aynı veya nakdi olarak, hı hı, tamam, bu zekat yerine geçer. Veya bizatihi kendin burada arabanı dolduruyorsun efendim veya paranı alıyorsun gidiyorsun orada fakir olana veriyorsun. Bu olur.
Evet.
Ama böyle gelip de işte diğer ihtiyaçlar için sarf edilen şeyler için zekat olmaz.
Olmaz. Peki hocam. Tabii şunu da hatırlatmak lazım değil mi hocam? Şimdi Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Haftaya bugün Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeye başlamış olacağız. Sadece o bölgede değil, belki yaşadığımız şehirlerde de depremzede kardeşlerimiz var. Oralardan belki yaşadığımız şehre göç ettiler. Onları da bulup belki bu Ramazan ayı vesilesiyle onların da o manada gönlünü ferahlatmak lazım. Belki
tabii
de,
hem onlar
hocam?
Hem de diğer fakirler.
Evet.
Yani ihtiyaç sahibi insanlarımız sadece onlardan ibaret değil. Mahallelerimizde, komşularımızdan da çok fakirler var.
Evet.
Ramazan'ın gelip de zekat verileceğini bekleyen insanlar var.
Ya.
Bunları da ihmal etmemek lazım.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam zekatla alakalı diğer bir sorumuz. Babasıyla birlikte oturan bir kişi zekatla mükellef midir?
Şimdi bizim eski geniş aile şeyimizde baba, anne, çocuklar, gelinler, torunlar aynı çatı altında
otururlardı.
Kazançları birdi.
Hı hı.
Şimdiki gibi kazancın ağırlığı, çokluğu hizmet sektöründen veya ne bileyim ticaretten, sanayiden değil, topraktan geliyordu. Tarım toplumu idi. Dolayısıyla bütün ev ahalisi çalışır, kazanır ve bu kazançlar aile reisinde toplanır.
Hı hı.
Aile reisi evin ihtiyaçlarını karşılar, artanı da biriktirirdi. Böyle bir durumda zekat verme kimin görevi oluyordu? Babanın.
Evet.
Yani çocuklar çalışıyorsa da, para kazanıyorsa da, amelilikle olsun para kazanma veya başka yolla olsun, kazandıkları paralar babalarına veriliyor ve baba onu ihtiyaçları sarf ettikten sonra biriktirenin zekatını veriyor idi.
Hı hı.
Ve bu durumda zekat sadece babaya, ailenin reisine farz oluyordu, çocuklara değil.
Evet.
Ama günümüzde şartlar değişti. Çocuklar çalışıyor, para kazanıyor. Bazen veya hanımlar çalışıyor, para kazanıyorlar. Eğer bu durumda olanlar kazandıkları paraları yine aile reisine verip o parada tasarruf yetkisi aile reisinde oluyorsa o verir zekatı, çocuklara gerekmez.
Hı hı.
Ama çocuklar ve eş ayrı bir hesap tutuyorlarsa kendilerince, hı hı, ayrı para biriktiriyorlarsa ve kendi paralarında kendileri diledikleri gibi tasarruf edebiliyorlar ise o takdirde her biri ayrı bir zekat mükellefidir.
Evet.
Dolayısıyla onların her birinin birikimi nisabı aşıyorsa, o zorunlu ihtiyaçlar çıktıktan sonra nisabı aşıyorsa üzerinden bir sene geçince onların da zekatlarını vermeleri gerekiyor.
Evet. Peki hocam. Az önce zekat kimlere farzdır, geçerli olmanın şartları nelerdir sorusunda aslında biraz bahsettiniz hocam ama ben tekrar sormak isterim. Yani zekat işte elimizdeki paradan, gümüşten, altından veya ticaret malından veya hayvanlardan verilir diye. Ticaret malının zekatını biz nasıl hesaplayacağız? Biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz?
Şimdi ticaret malının bir yanlış algı var bazılarında. Zekat kardan verilir zannediliyor. Zekat tüm varlıktan verilir. Yani sen dükkanında, deponda mal varsa, satmak üzere aldığın mal varsa, bunların tümünün değeri hesaplanır.
Hı hı.
Alacağın varsa üzerine eklenir. Nakit paran varsa o da üzerine eklenir.
Hı. Alacağı da ekliyoruz.
Ekliyoruz.
Hı.
Borcun varsa
o düşülür.
Düşülür. Geriye kalanın ne kadarlık kaldı toplam? 500 bin liralık.
Hı hı.
500 bin liralık zekat verir.
500'ün 2,5'unu.
Yani 500'ün %40'ını, %2,5'unu verecek.
12.500.
12.500 lira
evet.
O zekatını verecek. Hı hı. Yani efendim benim burada 500 bin liralık varlığım var ama bunun 400'ü sermaye. Ancak 100'ü kar. Ben 100'ün bir zekatını vereceğim. Hayır.
Hı.
Tamamının zekatını verecektir.
Evet, peki. Farklı ayarlarda altını bulunan kimse zekatını nasıl hesaplayacak hocam?
Şimdi tabii altınlar az çok başka maddelerle karıştırılıyor.
Hı hı.
Yani %100 altın olan altınlar olduğu gibi içerisinde bakır karışımı olan veya başka madenlerin karışımı olan altınlar da olabiliyor.
Hı hı.
Tabii bizim anladığımız, yani bu tabii sarraflar bunu başka türlü belki hesap ediyorlar ama bizim anladığımız şey şu. Ayar var. 24 ayar, 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar, 8 ayar gibi altın ayarları var. Yani biz bundan şunu anlıyoruz. Yani 24 ayar en iyi altın. Yani içerisinde başka katkı maddesi varsa ancak onun kalıba girebilmesi için gerektiği kadar. Ha, 22 ayar olunca biraz daha düşük. Üzerinde çalıştırabilen, bilezik yapılabilen. 18 ayar daha düşük. Tabii bunların fiyatları da fark ediyor elbette.
Evet.
Şimdi bir altının, bu altın ne olursa olsun, ister zinet olsun, ister lira şeklinde olsun, yarıdan fazlası altın, yarıdan daha azı eğer başka madde ise bunun tamamı altın sayılıyor.
Hı hı.
Ve nisaba ulaşma bakımından eşit. Yani diyelim ki benim 24 ayar 30 gram altınım var.
Hı hı.
22 ayarda 30 gram var. Ette 60. Efendim 21 ayarda 14 ayarım var. Ette 81. Yani nisaba ulaştı. Nisaba ulaştı şimdi.
Hı hı.
Peki ben bunun zekatını nasıl vereceğim? Şöyle hesaplarım. Bunların eğer para verecekse para, her birinin değerini, yani 24 ayar 30 gram kaç lira eder şu.
Hı.
22 ayar 30 gram kaç lira eder şu. 18 ayar 21 gram kaç lira eder şu. Toplam maliyet buldum. Onun 40'ta birini ver. Mesela bunu biraz örneklendirirsek. Mesela diyelim ki altının gramı bugün 1200 lira.
Hı hı.
30 gramdan olduğu zaman ne eder? 36 bin lira. Bir ayar düşüğü, diyelim ki 1100 lira, o da 33 bin lira eder.
Hı hı.
Etti 69. 18 ayar 21 gram vardı. Diyelim ki o da 18 bin lira tuttu. 69 artı 18 ne eder? İşte onun toplamının,
hı hı,
bu paranın 40'ta birini veririz.
Evet. Burada 81 gramı geçmesinden kastımız 24 ayara göre olan 81 gram mı?
Yok. Bak, yarıdan fazlası altın olanın tamamı altın sayılır.
Hmm.
Yani 14 ayar elimizde, bak 14 ayar elimizde, 14 ayar, hmm, 81 gram altın varsa ona zekat gerekir.
Hmm.
Ama onun değeri
tek bir ayarın gramı 81 olursa. Yani
ya, fark tamam. Etmiyor, toplam 81'e varacak. 3 ayrı ayar varsa elimizde.
Hmm.
Toplamı 81 grama varacak.
Hmm.
Ama bu şu hesaba katılmayacak. Ya bu 24 ayar daha pahalı, bu 14 ayar daha ucuz. Hmm. Dolayısıyla bu 14 ayarı da diğeriyle aynı mı tutacağız? Nisaba, hmm, ulaşmada aynı tutacağız. Ama zekatını verirken her birinin kendi değerini vereceğiz.
Anladım. Tamamdır hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna gelmişiz. Evet, arkadaşlarım da uyarıyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Önümüzdeki hafta inşallah Ramazan-ı Şerif'in birinci gününde yine birlikte olacağız.
İnşallah.
O günde inşallah nasip olursa Ramazan-ı Şerif'le alakalı sorularımızı dinleyicilerimizle buluşturacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim.